Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 23.
Yakalanırsa inkar etmesine bile imkan yoktu. Bütün hayatı, geleceği, ailesi mahvolacaktı. Kendisine hak verecek, yaptığını anlayışla karşılayacak, kendisi de dahil kimse bulunmayacaktı. Bütün sevdikleri üzülecekti. Ama daha olacakları düşündüğünde bile artık ona bir tür zevk veren o büyük korkuyla birlikte öyle bir heyecan duyuyordu ki diğer bütün kaygılar önemsizleşiyordu. Bunu Cem'den başka bir erkekle yapamazdı. Cem yapılacak olanı ayıp ya da günah bulmuyordu. Böyle bir şey yaptığı için Aydın'ı ayıplamayacak belki de tek insan oydu. Her şey gibi bu da bir oyundu onun için ve onun bunu bir oyun gibi algılaması Aydın'ın da gerçeklerden uzaklaşıp yapacağını bir oyun gibi görmesine neden oluyor, taşıdığı kaygıları yok etmiyorsa da ağırlığını epey azaltıyordu. İşlemeye hazırlandığı bu büyük suçta en azından suç ortağına güveni tamdı. İleride bu yüzden kendisini küçümsemeyecek, kabahati onun üstüne atmayacak, onu bu konuda suçlu bulakmayacak, yalnız olmayacaktı. Bütün güvensizliğine karşın bu konudaki eşine az rastlanır güvenilirliği belki de onu bu kadar değerli ve eşsiz kılıyordu Aydan'ın gözünde. O gece aslında bu büyük heyecanın asıl nedenini yaratan o olduğu halde Haluk ona bir yük gibi görünüyor, uyuyacağını bilmesine rağmen ya uyumazsa diye kaygılanıyordu. İçi kasılarak onun yatmasını bekliyordu. Haluk, "Ben yatıyorum," dediğinde bir an sesinin kendisini ele vereceğinden korkmuş ama her zamanki gibi sakin bir sesle "Peki canım, sen yat, ben de birazdan gelirim," demişti. Haluk yattıktan sonra ne giyeceğini düşünmüş, önce ince kısa bir gecelik giymeyi aklından geçirmiş, sonra soğuk gecelerde giydiği kalın geceliğini giymeye karar vermişti. Bu, Haluk'un evde olduğunu, içeride uyuduğunu ona daha çok hatırlatacaktı. Saat 1'e yaklaştığında yatak odasının kapısına gidip Haluk'a baktı. Sakin bir şekilde uyuyordu. Odanın kapısını usulca çekti. Haluk uyanırsa kuşkulanmasın diye tam kapatmadı. Minicik bir aralık bıraktı. Evdeki bütün ışıkları söndürdü. Tam 1'de gidip ses çıkarmamaya çalışarak kapıyı yavaşça açtı. Kapıyı açarken üst katta duran asansörün sesini duydu. Cem bir kat yukarıda inmişti ama apartmanın ışığını yakmamıştı. Sonra merdivenlerden gelen hafif ayak sesini dinledi. Ayak sesleri kapının dibine geldiğinde kapıyı araladı. Karanlıkta Cem'in yüzünü seçemiyor, sadece kapının önüne bir karaltı görüyordu. Cem'in elinden tuttu. Kalbinin çarpışını göğsünde, karnında, kasıklarında, topuklarında hissediyordu. Sanki ağır bir çekişle vuruyorlarmış gibi bedeninin her noktasında hırpalayıcı bir sertlikle çarpıyordu kalbi. Nerede sevişeceklerine sabah karar vermişti. Cem'i elinden çekerek mutfağın yanındaki ütü tahtasının, çamaşır leğenlerinin, eski abajurların durduğu küçük ütü odasına götürdü. Orada alçak, dar bir sedir vardı. Ona pek kimse oturmaz, ütü yapılırken çamaşırlar leğenle birlikte o sedirin üstüne konurdu. Oda simsiyahtı. Eşyalar karaltılar halinde fark ediliyordu. Belli belirsiz bir ıslak çamaşır kokusu hissediliyordu. Sedire oturup geceliğini sıyırdı. Cem de soyunmadı. Sadece pantolonunu çözüp ayak bileklerine indirdi. Sedirin önüne diz çöktü. O zifiri karanlığın içinde Aydan'ın kalçalarının, kasıklarının beyazlığı belli belirsiz parlıyordu. Cem iki kolunu Aydan'ın bacakları altından geçirip bacaklarını kaldırdı. Aydan beklediği sertliğin önce yolunu arar gibi katıklarına değdiğini, sonra içine girdiğini hissedip kendini geri vererek dirseklerini sedire dayadı. Cem içinde gidip gelirken yalnızca soluk seslerini duyuyorlar, bir yandan da evdeki sesleri dinliyorlardı. Korkudan ruhu parçalanıyor, bedeni sanki zerrelerine ayrılıp ateş tozları gibi karanlık bir kainatın sonsuzluğuna savruluyordu. Hayatının en büyük suçunu işliyor, bu suçun kendisine bağışladığı o korkunç haz karşılığında bütün varlığını kurban etmeye hazır olduğunu hissediyordu. Aydan hayatında ne böyle bir zevk ne de böyle bir heyecan duymuştu. Sanki eti bir yandan cehennemin en korkunç ateşlerinde yanarken, bir yandan da milyonlarca yıllık buzulların içine yatırılıyordu. En kavurucu sıcağı ve en dondurucu soğuğu aynı anda hissediyor, bütün bedeni bir nöbet geçirir gibi seyiriyordu. Sevişmeleri, eğer buna bir sevişme denirse, bir dakikadan az sürdü. Ama Aydan, hayatındaki bu en kısa sevişmede bütün sevişmelerden daha fazla zevk alarak, bağırmamak için dişlerini kendi etine geçirerek gökyüzünün en üstünden o kızıl uçurumun içine aktı. Cem kalkıp hiçbir şey söylemeden pantolonunu çekti. Geldiği gibi sessizce kapıdan çıkıp gitti. Aydan yatak odasının kapısından Halo'a baktı. Uyuyordu. Salona geçip bir sigara yaktı. Bedeni belli aralıklarla titremeyi sürdürüyor, içinden sıcak bir şeyler boşalmaya devam ediyordu. Yaptığına inanmakta güçlük çekiyordu ama bunun için en küçük bir pişmanlık duymuyordu. Ne karşılığında olursa olsun bunu yaşamaktan vazgeçmeyeceğini anlıyordu. Belleğine kaydettiğini bile bilmediği, bir kere bile hatırlamadığı o cümle birden aklına niye gelmişti, nereden gelmişti anlayamamıştı. Ama günlerce ve günlerce o basit, sade, sıradan cümle, kime ait olduğunu kestiremediği kederli bir ses tarafından içinde bir yerlerde tekrarlanıp durmuştu. Bu yıl kış erken geldi. Yeşil kuruların arasına gizlenmiş, duvarları sarmaşıklarla kaplı okulun en sevilen hocalarından Mr. Boyle, yazarın bunu söyleyen adamın ruh halini bu cümleyle nasıl iyi ortaya çıkardığını, sadece bu tek cümleyle kahramanının umutsuz kederini yansıtabildiğini, bir ders boyunca uzun uzun anlatmıştı. Aydan o zaman öbür kızların çoğu gibi Mr. Boyle'un Oxford aksanının hakkını veren derin sesini dinleyip, erken yaşta çizgilenmiş yakışıklı yüzünü seyretmiş, söylediklerine pek aldırmamıştı. Zaten sınıftaki öbür kızların aksine edebiyatla arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. O, fen derslerinin parlak öğrencisiydi. Belki de kimya dersini edebiyattan fazla seven tek öğrenciydi sınıfta. Bir keresinde konuşurlarken onun Balzac'ın hiçbir kitabını okumadığını, şimdi de sadece İngilizce macera kitaplarını okuduğunu öğrenen Cem onunla alay etmişti. Sen kazandığın onca parayı bu cehaletle nasıl harcayacaksın? Ne ilgisi var? Cem ihtiyar bir adamın sesini taklit ederek kızım demişti. Para kazanmak için kültüre ihtiyaç yoktur. Hatta belki para kazanabilmek için cehalet bir avantajdır. Ama para harcayabilmek için kültür gerekir. Bilgisizliğiyle alay edilmesine alınan Aydan hemen karşı saldırıya geçmişti. Yani baban cahil ve para kazanıyor. Sen kültürlüsün, para harcıyorsun. Öyle mi? Cem omuzlarını silkmişti. Cahil olan dedemdi. Aydan bu konuşmadan sonra gidip hemen Balzac'ın kitaplarını almış, gene de hiçbirini okuyacak zaman bulamamıştı. Şimdi ise Allah bilir hangi kişisel çalkantıların İstanbul'a savurduğu, Rus edebiyatına hayran bir İngiliz hocanın yıllarca önce bir kitaptan okuduğu bir satırı kederle hatırlıyordu. Bu yıl kış erken geldi. Aslında henüz kış gelmemişti ama Aydan kışı hissediyordu. Günlerden beri gökyüzünü kaplayan inatçı kara bulutlar, şehri hiç bitmeyen bir alacakaranlığın içine alıp zamanı donduruyor, ne sabah, ne öğlen, ne de akşamüstü oluyor, sanki hiç kıpırdamayan tek bir zamanın içinde insanlar mahpus kalıyordu. Ayaz rüzgarların insanları kovduğu boş sokaklarda, yapraklarını dökmüş ağaçlar, titrek ve yalnız ölüler gibi soğuğu arttırıyorlardı. Her yanda bir kasvet vardı. Sanki bu bitmeyen alacakaranlığın içinde, hayatın kendisi de zamanını kaybedip ölmüştü. Her şey Aydan'a yok oluşu ve ölümü hatırlatıyordu. O inanılmaz gecenin heyecanını günlerce içinde taşımış, hatırladıkça aynı kalp çarpıntılarını ve titremeleri yaşamıştı. Bu yekpare alacakaranlığı, ölümü andıran ayazı kırabilmesi, yeniden neşelenebilmesi, gülebilmesi, bu terk edilmiş duygusundan kurtulabilmesi için o heyecanı yeniden yaşaması, var olduğunu yeniden o titremelerle hatırlaması gerekiyordu. Cem her zamanki gibi aramıyordu. Telefonları cevap vermiyordu. Geceleri eve dönerken Cem'in evindeki ışığı görüyor, o ışık cevapsız telefonlar kadar ışını yakıyordu. Bir iki kere gizlice içeri girip telefonla Cem'i aramıştı. Ama ışığı yanmasına rağmen cevap vermemişti. Sonunda güneşin hafifçe göründüğü bir gün Aydan umutsuzca telefonu çevirdiğinde telefon açılmıştı. Aydan her zamanki gibi adını söylemeden merhaba demişti. Karşı tarafta bir sessizlik olmuş, Cem bir iki saniye sanki arayanın sesini tanımak ister gibi susmuştu. Sesimi unuttun galiba. O kadar uzun zaman oldu ki haklısın, unutulur. Cem her zamanki gibi kibardı ama sesinde bir uzaklık olduğunu Aydan fark etti. Özür dilerim canım, dalgındım, birden çıkartamadım. Aydan yeniden Cem'i görmek için öyle büyük bir istek duyuyordu ki bunu gerçekleştirebilmek, yeniden buluşacaklarını duyabilmek için kızgın bir sesle azarlar gibi konuştu. Sen benimle görüşmek istemiyor musun? Bunun için bunlara gerek yok ki. Görüşmek istemiyorum de bitsin bu iş. Görüşmek istemez olur muyum? Bunu da nereden çıkartıyorsun? Sadece işlerim çok fazla bugünlerde. Aman Cem, senin işin ne olacak? Baban söylese neyse de senin böyle şeyler söylemen biraz tuhaf oluyor. Sen kültürlü olansın, paraları harcayan yani. Sen bana kızgın mısın? Hayır. Sadece seni gece evine alan bir kadınla artık buluşmak istemediğini, öbür erkeklerin içindeki o aşağılık yanın sende de ortaya çıktığını düşünüyorum. Sizin istediğinizi yapan her kadın, küçümsenmeyi hak eden kadındır, değil mi? Aydan aslında söylediğine kendisi de inanmıyordu. Ama içi o kadar acıyordu ki, Cem'in de canını acıtmak, onu aşağılamak ve bütün bunların böyle olmadığını ondan duymak istiyordu. Saçmalama, dedi Cem aldırmaz bir sesle. Böyle olmadığını sen de biliyorsun. Sonra sesine o hergele, istekli ton geldi. Aslında o geceyi kısa zamanda tekrarlamak istiyorum. Unutulmaz bir şeydi. Hem ben böyle şeyleri yapan kadınları değil, yapamayanları küçümserim. Ama bunları söylediğine göre asıl sen beni unutmuşsun. Sonra iyice kışkırtıcı bir sesle ekledi. Ben sana kendimi hatırlatırım. İsteyip istemediğimi görürsün. Aydan o anda susabilseydi, belki her şey çok değişik olur, yeniden buluşabilirlerdi. Çünkü Cem'in sesinde o eski istek yeniden belirmişti. Ama Aydan yalnızlıktan ve özlemden beslenip büyüyen öfkesine kaptırdı kendini. Cem'in kendisini istediğini sezmesi, öfkesini bastırmak için kullandığı gücünü zayıflatmış, belki de onu bir anlığına şımartmıştı. Sen hiçbir şeyi istemezsin, dedi. İsteyemezsin. Hayat senin için maketlerin gibi. Gerçek değil hayat senin için. Maketlerin gibi cansız. Gerçekleştiğinde yıkılıyor. En azından sen gerçek olan her şeyin yıkılacağından korkuyorsun. Karşı tarafta uzun bir sessizlik oldu. Sonra buz gibi kısacık bir hece duyuldu. Ya! Aydan telaşla sözlerini geri almaya, dostça bir sesle özür dileyerek Cem'i yatıştırmaya çalıştı. Çok güzeller. Seninle yaşanan her şey de çok güzel. Ama bazen benden kaçtığını düşünüp üzülüyorum. Bunu söylerken durumu düzeltmeyeceğini, yanlış bir şey söylediğini, Cem'i çok kızdırdığını, daha fenası onu kırıp kendinden uzaklaştırdığını anlamıştı. İlişkilerinin tek bir heceyle bittiğini sezmişti. Üstelik şimdi Cem'e kızdığı kadar kendine de kızıyor. Bu ilişkiyi Cem'in şımarıklılığının mı yoksa kendi öfkesinin mi bitirdiğini bilmiyordu. Bunu hiçbir zaman da bilemeyecek. O cümleyi söylemeseydi hayatı nasıl olacaktı diye hep merak edecekti. Neyse, benim çıkmam lazım Aydan. Bir ara görüşürüz. İyi günler. Telefonu kapattığında artık bir daha Cem'le sevişemeyeceğini, bir daha o heyecanı yaşayamayacağını acıyla ruhunun derinliklerinde hissediyordu. Hala içinde bir umut vardı ama aklı bu umudun gerçekçi olmadığını söylüyordu. Hayatında aniden açılan bir perde, gene aniden kapanmış, o perdenin ardında gördüğü inanılmaz ve ulaşılmaz dünya, karanlıklar içinde yaşanan şenlikleri, çıldırtıcı heyecanları, muhteşem sevişmeleriyle ondan uzaklaşmış, bir zamanlar oralarda hep dolaşabileceğini sanarak gezdiği harikalar diyarına giden yolu ve kendisini oraya götüren kılavuzu kaybetmişti. Bir zaman tanrıların arasında yaşadıktan sonra yeniden ölümlerin arasında fırlatılıp atılan bir zavallı gibi hissediyordu kendini. Eski hayatını, dostlarını, tanıdıklarını, o tanrılar katına hiç çıkmadıkları için küçümseyip onlardan uzaklaşıyor ama tanrıların arasına da dönemiyordu.
Ayrım sonu.